Ayrım 21.
Sayfa 197. 318. Özel olarak ilk 4 dereceye yükselme koşulları. Yukarıda belirlenen derece yükselmesine ilişkin koşullara göre ilk 4 derece içinde yer alan bir dereceye yükseltilmesi olanağı bulunmayan memurların aşağıdaki özel koşulları yerine getirmeleri durumunda ilk 4 dereceye yükseltilmeleri yönetimin takdirine bırakılmıştır. Bu gibi memurların ilk 4 dereceye yükseltilmeleri yönetimin takdirine bırakılmıştır. Bu gibi memurların ilk 4 dereceye yükseltilmelerine ilişkin koşullar Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinin B fıkrasıyla düzenlenmiştir. Bu tür atamalar eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan sınıfların 1., 2., 3. ve 4. derecelerine derece yükseltilmesindeki süre koşulu aranmaksızın yapılabilir. Bu tür atamanın yapılabilmesi için memurun A. Atanacağı kadro derecesi ve ek göstergesine göre 8, 10 ve 12 yıllık fiili hizmet süresinin bulunması, B. Yüksek öğrenim görmüş olması, C. Atanacağı görevin gerektirdiği niteliklere sahip olması gerekir. Buna göre üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri süreler, kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınır. Bu gibi atamalar memur için kazanılmış hak sayılmaz. Bunlar bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kadronun aylığını alırlar. Özel koşullarla ilk 4 dereceye memur atanmasının amacı yönetime üst yönetim kadrolarını gençleştirme olanağını vermektedir. Uygulamada bu kuralın yozlaştırıldığı görülür. İlk 4 dereceye atama kimi durumlarda memuru mali yönden tatmin etmenin bir aracı, kimi durumlarda da partizanlığın ya da iktidara yakınlığın bir ödülü olarak kullanılabilmektedir. Yönetim hukukunda önemli bir ilke vardır. Buna göre hizmetin koşulları o göreve getirilecek kişiye göre düzenlenmez. O görev için öngörülen koşullara uygun kişi aranır. Bu kurala ters düşen bir örnek, Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 26.8.1993 gün ve 501 sayılı kanun hükmünde kararnamedir. Bu kanun hükmünde kararnameye göre yalnız iki kuruluş için bir istisna getirilmiş, bu kuruluşlara atanacak müsteşarlar için yasada öngörülen 12 yıllık hizmet süresi koşulu 9 yıla indirilmek istenmiştir. Süre koşuluna uymadığı için vekaletle yürütülen hazine ve dış ticaret müsteşarlığına, aynı kişinin asaleten getirilebilmesini sağlamak için böyle bir yola gidilmek istendiği dikkati çekmektedir. Kanun hükmünde kararname, yetki yasasına aykırı bulunduğu için Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Dipnot, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinde yapılması hakkında 26.8.1993 gün ve 501 sayılı kanun hükmünde kararname. Resmi Gazete 8.9.1993-21.692 Anayasa Mahkemesi'nin 6.10.1993 gün ve E93/32, K93/32 sayılı karar. Resmi Gazete 10.11.1993-21.754 10. Memurlar hakkında disiplin ve ceza kovuşturması. 1. Memurlar hakkında disiplin kovuşturması. Dipnot: Ersin Örücü, Disiplin Cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sistemi İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 32 sayı 2-4 sayfa 782 T. Gelegen Kamu Yönetiminde Disiplin ve Disiplin Cezaları Danıştay Dergisi 50. Yıl Özel Sayısı 219-1973 N. Tortop, Disipline Disiplin Cezaları ve Disiplin Suçları Todaiye Dergisi sayfa 89-1983 319. Disiplin cezalarının niteliği. Memurların birlikte bulunmasının ve düzenli olarak çalışmasının sağlanabilmesi için uygulanan yaptırımlardan biri de disiplin cezalarıdır. Bir kurumda çalışan memurların kurumun düzenini bozucu davranışlarına karşı uygulanan yaptırımlara kısaca disiplin cezası denir. Eğer memurun davranışı ayrıca ceza yasalarına göre bir suç oluşturuyor ise bu suç için öngörülen ceza da uygulanır. Bilindiği gibi ceza hukukuyla toplum düzenine aykırı davranışlar, disiplin cezalarıyla bir kurumun düzenine aykırı davranışlar cezalandırılır. Bazen bir tutum ya da davranış hem kurumun hem de toplumun düzenini bozabilir. Bu gibi durumlarda memur hakkında hem disiplin kovuşturması hem de ceza kovuşturması yapılır. 320. Disiplin kurallarının düzenlenmesi. Memurlara ilişkin disiplin işleri esas itibariyle Devlet Memurları Kanunu'yla düzenlenmiştir. Madde 124-136. Anayasamızda da disiplin ilgili kurallara rastlanmaktadır. Anayasanın 129. maddesinde yer alan kurallar şunlardır. A. Savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. B. Uyarma ve kınama cezası ile ilgili olanlar dışında disiplin kararları yargı denetiminin dışında bırakılamaz. 321. Hukuksal dayanak. Disiplin cezasını gerektirecek davranışlar ve bu davranışlara uygulanacak disiplin cezaları önceden belirtilmelidir. Bir memura disiplin cezasının uygulanabilmesi için hem disiplin suçlarının hem de disiplin cezalarının hukuksal bir dayanağının bulunması gerekir. Hemen belirtelim ki ceza hukukundakinin aksine olarak disiplin suçları yasalarla ayrıntılı olarak belirtilmemiştir. Bir kurumun düzenini bozacak davranışların ayrıntılı olarak düzenlenmesine hem olanak hem de gerek yoktur. Memurin kanunu disiplin cezasını gerektirecek eylemleri sıralama ve bunlara birer ceza belirtme yolunu seçmişti. Buna karşılık devlet memurları kanunu ise başlangıçta takdir yetkisinin alanını genişletmiş disiplin cezası uygulayacak yerlere durumun niteliğini ve ağırlık derecesine göre ceza takdir etme olanağı sağlamıştı. Devlet memurları kanununda yapılan değişiklikle eski düzene tekrar dönülmüş ve disiplin cezalarıyla disiplin suçlarını yasada belirtme yoluna gidilmiştir. 322. Disiplin cezalarının çeşitleri. Devlet Memurları Kanunu'nda madde 125, disiplin cezaları ağırlık derecelerine göre şöyle sıralanmıştır. A. Uyarma. Memura görevinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. B. Kınama. Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. C. Aylıktan kesme. Memurun bürüt aylığının 30'da 1 ile 8'de 1'i arasında kesinti yapılmasıdır. D. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl durdurulmasıdır. E. Devlet memurluğundan çıkarma. Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır. 323. Disiplin suçları. Disiplin suçları da Devlet Memurları Kanunu'nda sayma yoluyla belirtilmiştir. Madde 125. Burada bunlardan birkaç örnek verilmekle yetinilecektir. Örneğin uyarma cezası, özürsüz olarak göreve geç gelen ya da görevden erken ayrılan, kınama cezası, görev başında üstüne saygısızlık eden, aylıktan kesme cezası, özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmeyen, kademe ilerlemesini durdurma cezası, görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapan, devlet memurluğundan çıkarma cezası, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılan, siyasi partiye giren özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmeyen memurlara verilir. 324. Disiplin cezası verme yetkisi. Devlet memurlara kanunu yürürlüğe girmeden önceki yasaya göre uyarma, kınama gibi hafif disiplin cezaları üstler, daha ağır disiplin cezaları ise disiplin kurulları tarafından verilirdi. Disiplin kurulları da 3 kademeli olarak örgütlenmişti. Devlet memurları kanunu disiplin cezası verecek kişiler ve kurullar yönünden memurin kanunundan uzaklaşmış, disiplin cezası verme açısından üstlerin yetkilerini artırmış, kurulların yetkilerini azaltmıştır. Devlet memurları kanununa göre disiplin cezası vermeye yetkili üstler, disiplin üstü ve atamaya yetkili üsttür. Disiplin üstlerinin kim olduğu, devlet personel başkanlığının görüşü ve kurumların özellikleri dikkate alınarak özel yönetmeliklerle belirlenir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin üstleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili üst tarafından, devlet memurluğundan çıkarma cezası ise üstün bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumdaki yüksek disiplin kurulunun kararıyla verilir. Madde 126. Disiplin kurullarının disiplin üstünün önerdiği cezadan başka bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Disiplin kurulları önerilen cezayı ya kabul eder ya da reddederler. Red halinde atamaya yetkili üst daha hafif başka bir disiplin cezası vermekte serbesttir. Yukarıda değinilen durumlardan da anlaşıldığı üzere disiplin kurullarının yetkisi çok kısıtlanmıştır. Bu memur güvenliğini zedeleyen bir durumdur. Dikkat çeken noktalardan biri de hemen bütün disiplin cezalarının atamaya yetkili üste verdirilmesidir. Bu da oldukça sakıncalı ve işlemesi güç olan bir yoldur. 325. Disiplin kurulları kararlarının niteliği. Danıştay'ın yerleşmiş ittihadına göre disiplin kurullarının kararları yargı kararı niteliğindedir. Dipnot, Danıştay Kararlar Dergisi sayı 60 sayfa 115. Bundan bazı sonuçlar ortaya çıkar. Bunlar içinde en önemlisi, disiplin kurullarının disiplin konularını karara bağlarken yargılama yöntemlerine benzeyen bir yöntem uygulamaları ve memura savunma olanağını sağlamalarıdır. Disiplin kurullarının yapısı, memurlardan oluşması bu kurulun bir yargı yeri gibi hareket etmesini önleyen önemli bir eksikliktir. Bazı yabancı ülkelerde, bu arada Fransa'da disiplin kurullarının kararları yönetsel işlem niteliğindedir. Dipnot, G. Vedel, Droit Administratif, 1961, sayfa 561. Disiplin kurullarının kararları genellikle üstün onaylamasıyla tamamlanır. Fransa'da disiplin kurallarına memur temsilcileri de katılmaktadır. Devlet Memurları Kanunu, disiplin kurulları konusunda yeni bir düzen getirmektedir. Disiplin kurullarının verdikleri kararların niteliklerinde bir değişim olmakta ve Fransız sistemine yönelmektedir. Böylece disiplin kurullarının kararlar yargı kararı niteliğini kaybetmekte, yönetsel karar niteliğini almaktadır. 326. Disiplin kovuşturmalarında yöntem. Memurluktan çıkarma cezasını gerektiren suçlarda, suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 6 ay, diğer disiplin suçlarındaysa 1 ay içinde soruşturma yapılmasına başlanılması, suçun işlendiği tarihten itibaren de 2 yıl içinde disiplin cezasının verilmesi gerekir. Aksi halde disiplin suçu zaman aşımına uğrar. Madde 127. Gerek üstler gerekse disiplin kurulları tarafından verilecek disiplin cezalarında karar verilmeden önce ilgilinin dinlenmesine ve savunmasını yapmasına olanak tanınması gerekir. Devlet Memurları Kanunu, memurun savunmasını yapabilmesi için soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun memura 7 günden az olmamak üzere bir süre tanınmasını öngörmüştür. Belli süre içinde yahut belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin kurullarınca uygulanacak yöntem, toplu bir biçimde düzenlenmiş değildir. Çeşitli yasalarda disiplin cezalarında uygulanacak yöntemlerle ilgili bazı kurallar yer almaktadır. Bu alanda rastlanan boşluklar, yargı içtihatları ve yargılama yöntemi kurallarından yararlanarak doldurulmaya çalışılmaktadır. Devlet Memurları Kanunu, Yüksek Disiplin Kurulu'nun memurluktan çıkarma cezası verirken izleyeceği yolu düzenlemiştir. Buna göre, Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğünde, ilgilinin sicil dosyasını inceleyebilir, ilgili kurumlardan bilgi alabilir, yeminli tanık dinleyebilir, bilirkişi incelemesi yaptırabilir, keşif yapabilir ya da yaptırabilir. Buna karşılık, memurluktan çıkartılma cezası verilmek istenen memur, sicil dosyasını soruşturma kağıtlarını inceleme, tanık dinletme, sözlü veya yazılı savunma yapma ya da vekil eliyle yaptırma hakkına sahiptir. Madde 129. 327. Disiplin kararlarına karşı başvuru yolları. Memura verilen disiplin cezasına karşı yapılacak başvurular iki kümede ele alınabilir. A. Disiplin üstleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin üstüne, yoksa disiplin kuruluna yapılır. İtiraz süresi kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. B. Aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı yargı yoluna başvurabilir. Genel olarak yargı yoluna başvurma süresi 60 gündür. Anayasanın 129. maddesinde uyarma ve kınama cezaları ile ilgili olanlar dışında kalan disiplin cezalarının yargı denetiminin dışında bırakılamayacağı belirtilmiştir. Devlet Memurları Kanunu'nun düzenlenmesi anayasaya uygun düşmektedir. Madde 135. Buna karşın anayasanın uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolunu kapatabilme olanağını yasa koyucuya tanıması ve Devlet Memurları Kanunu'nun da yargı yolunu kapsamasının hukuk devleti ve hak arama özgürlüğü açısından yerinde bir düzenleme olduğu söylenemez. Madde 136. 328. Disiplin kararlarının uygulanması. Disiplin cezaları verildiği anda hüküm ifade eder ve derhal aylıktan kesme cezası ile cezanın verilişini izleyen ay başında uygulanır. Madde 132. Disiplin cezaları sicile işlenir. Devlet Memurları Kanunu, belli bir süre geçtikten sonra disiplin cezalarının koşulları yerine getirildiğinde sicilden silinebileceğini öngörmektedir. Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 yıl, diğer cezaların uygulanmasından 10 yıl geçtikten sonra memur, atamaya yetkili üste başvurarak verilmiş olan disiplin cezasının sicilden silinmesini isteyebilir. Bu istek üzerine üst, memurun bu süre içindeki tutum ve davranışını da değerlendirerek disiplin cezasının sicilden çıkarılmasına ya da isteğin reddine karar verebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun da görüşü alınır. 2. memurlar hakkında ceza kovuşturması. Dipnot, İzzet Gözübüyükoğlu, Memurlar Hakkında Tahkikat ve Muhakeme Usulü 1942, Ahmet Erdoğdu, Danıştay'ın memurların yargılanması ile ilgili görevleri, 100 yıl boyunca Danıştay 1968 sayfa 869, Çetin Özek, Türk Hukukunda Memurların Muhakemesi, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 26 sayı 1-4 sayfa 34, Turgut Timur, Memurların Yargılanmaları Usulü 1971, Uğur Mumcu, Türk Hukukunda Memurların Yargılanması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 28 sayı 1-4 sayfa 133 1971. 329. Ceza Hukuku ve Memur. Bilindiği gibi ceza hukuku açısından memur kavramıyla yönetim hukuku açısından memur kavramı arasında fark vardır. Ceza hukukundaki memur kavramı daha geniş kapsamlı bir deyimdir. Ceza kanunu 279. maddesi, kamu görevinde bulunan herkesi memur saymaktadır. Ceza hukuku açısından memurlar için bazı özel kurallar konmuştur. Kamu gücünü elinde bulunduran memurların bu yetkilerini kötüye kullanmalarını önlemek için bazı davranışlar, ceza kanunu tarafından suç sayılmıştır. Bu duruma örnek olmak üzere zimmet ya da memurluk sırlarını açığa vurma suçunu gösterebiliriz. Bu gibi suçlar yalnız memurlar tarafından işlenebilir. Bunlar memurlara özgü suçlardır. Memura karşı işlenen suçlar diğer kişilere karşı işlenenlerden daha ağır ceza görür. Buna karşılık memur da göreviyle ilgili suçlardan dolayı daha ağır cezaya uğrar. Kısaca memurluk ceza hukuku açısından ağırlaştırıcı bir nedendir. Devlet Memurları Kanunu, memurların görevleriyle ilgili ya da görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı ceza kovuşturması yapılmasını, haklarında ceza davası açılmasını özel kurallara bağlamıştır. 330. Memurların Suç İşlemeleri. Memurların suç işlemeleri durumunda haklarında ceza kovuşturması 3 biçimde yapılmaktadır. A. Genel kurallara göre. Memurun diğer kişiler gibi suç işlemesi durumunda soruşturma ve yargılama işlemleri adalet yargı yerleri tarafından yapılır. Bu gibi durumlarda memurlar için ayrı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Haklarında genel kurullara göre kavuşturma yapılır. B. 3628 sayılı yasaya göre. Memurlar tarafından işlenen rüşvet, zimmet, kaçakçılık gibi 1990 yılında çıkartılan 3628 sayılı yasada sayılan suçlardan dolayı memurlar hakkında ceza kovuşturmasında memurun muhakematı kanunu uygulanmaz. Bu suçları işleyenler hakkında Cumhuriyet savcıları doğrudan doğruya soruşturmayı başlatırlar ve durumdan soruşturma yapılan memur atamaya yetkili amire de bilgi verirler. Ceza kovuşturması ve yargılama tümüyle adli yargı tarafından yürütülür. C. Memurin muhakematı. Memurun görevi başında ya da göreviyle ilgili bir suç işlemesi durumunda memur hakkında ceza kovuşturmasının başlatılması ve yürütülmesi özel bir yönteme bağlanmıştır. Kovuşturma aşaması tamamlandıktan sonra memur adli yargıda yargılanır. 3. Memurin muhakematı, memurların yargılanması. Dipnot, uygulamada memurin muhakematı kanununun anayasaya aykırılığı ileri sürülmüştür. Anayasa Mahkemesi 14-11-1967 gün ve 67-36 sayılı kararıyla memurin muhakematı kanununun anayasaya aykırı olmadığına karar vermiştir. Amme İdaresi Dergisi Cilt 1 sayı 1 sayfa 103. Resmi Gazete 29-4-1968-12886. Memurin muhakematı hakkında kanunu muvakkat yerini 2-12-1999 gün ve 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna bırakmıştır. Bakınız Strano 334 Taksim A ve devamı. 331. Memur yargılama yönteminin özellikleri. 1913 yılında çıkarılan memurin muhakematı hakkında kanunu muvakkat kurallarına göre memurun görevi sırasında ya da görevinden doğan bir suç işlemesi durumunda hakkında yapılacak kovuşturmanın son soruşturmaya kadar olan aşaması yönetim tarafından son soruşturmanın açılması ve hüküm aşaması adalet yargı yerlerince yapılır. Memurların yargılama usulünde 3 aşama vardır. Bunlardan biri ön soruşturma, ikincisi ilk soruşturma, üçüncüsü ise son soruşturma ve yargılama aşamasıdır. 332. Ön soruşturma. Görevle ilgili suç işlendiğini haber alan üst, memur hakkında ön soruşturma yapar ya da yaptırır. Ön soruşturmanın açılmasına yetkili üst, genel yönetimin merkez kuruluşlarında ilgili bakan, taşra kuruluşlarında vali ve kaymakam ya da idare şube başkanları, özerk kuruluşlardaysa bunların başında bulunan makamdır. Üst memur hakkındaki ön soruşturmayı ya kendisi yapar veya görevlendireceği tahkikçi denilen memur veya memurlar eliyle yaptırır. merkezde bulunan ve kararnameyle atanan memurlar hakkındaki ön soruşturma, bakanlık ileri gelenleri arasından bakanın görevlendireceği bir kurul eliyle yapılır. Ön soruşturma sonunda, soruşturmanın özetini ve sonucunu gösteren bir fezleke düzenlenir ve üste verilir.